Ayrım 8 sayfa 34. Mudanya'nın hikayesi. Anadolu'nun İtilaf Devletleri temsilcileriyle bir masa başında ilk kuvvet denemesi Mudanya'da oldu. Mudanya Konferansı 4 Ekim 1922 Salı günü öğleden sonra Mudanya'da Rusyalı bir eski ticaret adamı olan Alexander Ganyanov'un evinde açıldı. Bu ev şimdi bir müze olarak ziyaret edilir. Fakat evin basit görünüşü içinde düşündürücü bir hava eser. Burası, milletin ters giden tarihinin bütün gerçekleriyle çetin bir istiklal savaşı sonunda yenildiği ve bu yenilginin Birinci Dünya Harbi'nin galipleri yani dünyanın efendileri tarafından kabul olunduğu yerdir. Duvarlarda o günleri yansıtan anlamlı resimler vardır. Ama bizim ne bu anlamı ne bu anıları gereğince değerlendiremediğimizde hazin bir gerçektir. Halbuki burası biraz da unutulmuş halini veren bu basit bina ilk defa Anadolu'da başlattırılıp İkinci Dünya Harbi'nden sonra bütün yarı sömürge veya sömürge ülkelerin bağımsızlıkları ile neticelenen mücadelenin ilk askeri zaferinin ilan edildiği yerdir. Yani hem çağımız hem çağdaş bir inkılap için hava ve mana taşıyan bir yerdir. Konferansa İsmet Paşa başkanlık ediyordu. Bu onun milletler arası bir toplantıya ilk katılışıdır. Konferansın konusu zaten belliydi. Ankara hükümeti ile Yunanlar arasındaki harbe resmen son vermek, Trakya ile Boğazlar bölgesini ve İstanbul'u kurtarmak. Ama konferans gene de bunalımlı geçti. Hatta bir aralık 2 gün süren bir kesintiye de uğradı. Fakat 11 Ekim 1922'de konuşmalar olumlu olarak sona erdi. Bir anlaşma imzalandı. Şimdi konferanstaki olayların akışına kısaca göz atalım. Konferansın kaçınılmaz sonucu zaten belliydi dedik. Bunun ilk sebebi şudur ki, Gazi Mustafa Kemal daha İzmir'deyken, oraya gelen Franklin Bouillon'la Edirne'de dahil olduğu halde Trakya'nın Meriç'e kadar boşaltılmasında ve Türklere tesliminde mutabık kalmıştı. Franklin Bouillon yalnız kendi ve Fransa adına değil, müttefikler namına konuşmaya yetkiliydi. Gazi ve Ankara, daha İzmir'deki konuşmalar sırasında karşı cephedeki ruh halini ve bu cephenin razı olabileceği fedakarlıkları öğrenmiş bulunuyordu. Sonra şu da vardı ki Yunanistan karışıklık içindeydi. Trakya'yı savunmak gibi gürültülü gösterilere rağmen içine düştüğü bunalımdan çıkabilmesi için zamana muhtaçtı. Halk muharebeden bıkmıştı. Yunanistan'ı takatı dışında yükleten bu büyük macerada müttefikleri yani Fransa ile İtalya ve Amerika çoktan kendi başına terk etmişlerdi. İngiltere'ye gelince, İngiltere'de hele Sakarya Muharebesi'ndeki yenilgiden sonra Yunanistan'a pek yardım etmiyordu. Türklere daha önce de Anadolu'yu tamamen boşaltmak pahasına bir mütareke teklif edilmekle, karşı cephenin Anadolu Harbi'nden ümitlerini kestikleri ve Yunanistan'ı feda ettikleri ister istemez açığa vurulmuştu. Gazi Mustafa Kemal'in daha o zaman bizim milli haklarımız korunulsun ve topraklarımız teslim edilsin, bu iş hemen burada ve sulh içinde biter sözlerinden faydalanılmaması, hem Yunanistan hem müttefikleri için bir felaket olmuştu. Kaldı ki Franklin Bouillon, Mudanya Konferansı'nın devamı süresince Bursa'ya yerleşti. Neticeleri orada izledi. Genelkurmay Başkanı Feyzi Paşa da Bursa'daydı. İngiliz Generali Harrington daha çok psikolojik faktörle etkiliydi. Mudanya'da kendini ve devletini Türk zaferi karşısında pek baş eğmiş gibi göstermemek gayretindeydi. Konferans Harrington'un sunduğu 10 maddelik bir gündem projesinin tartışılmasıyla açılmıştı. Bu projede Türk heyetinin başlıca şu noktalar dikkatini çekiyordu. A. Şarki Trakya'nın Yunanlar tarafından tahliyesi zikredilmiş fakat bu toprakların Türklere verilmesinin sözü geçmemişti. B. Yunanlıların boşaltacakları yerler müttefikler tarafından işgal edilecekti. C. Meriç'in batısında ve Edirne'nin bir mahallesi olan Karaağaç'tan hiç bahsedilmiyordu. Hatta İtalyan murahhası Mombelli, iadenin bahis konusu olmadığını söyledikten başka, Fransız temsilcisi Crapi de bu işin siyasi bir mesele olduğunu ileri sürmüştü. İlk gün konferans bu konular üzerinde tartışmalarla geçti. İkinci gün İsmet Paşa, Franklin Bouillon'la İzmir'de varılan anlaşmalara uygun bir proje sundu. Öğleden sonra Harrington konferansa müttefikler adına ikinci bir proje getirdi. Bunda Doğu Trakya'ya Türklerin jandarma kuvvetleri geçirmesi bazı kısıntılarla kabul olunuyordu. Yunan murahhası da o gün bir harp gemisiyle Mudanya önüne geldi fakat konferansa katılmadı. Son projede Yunanların çekilecekleri hat Meriç Nehri'ne kadar olmak üzere kesin olarak belirtilmişti. Türk dizi yürüyordu. Sonra İsmet Paşa özel olarak Franklin Bouillon'la da temas halindeydi. Fransız diplomatı konferanstan 1914 hududunu kurtaracağını vaat ediyordu. Ankara'da vekiller heyeti hemen devamlı olarak toplantı halindeydi. Ankara, Müttefik Hariciye Nazırlığı'nın 23 Eylül notasını 29 Eylül'de cevaplandırdı. Daha çok Mudanya Konferansı'nı hazırlayan bu cevap notasını 3 Ekim'de diğer bir notayla tamamladı. Bu notada müttefiklerin barış daveti kabul olunuyor ve konferans yeri olarak da İzmir gösteriliyordu. Eğer bu cihet kabul olunursa barış konferansı 20 Ekim'de toplanabilecekti. Bundan başka Boğazlarla ilgili olarak Bulgaristan, Romanya gibi Sovyet Rusya ile Ukrayna ve Gürcistan da konferansa davet edilmeliydi. Zaten bu sırada Rusya, Boğazlar düzeni ile ilgili bir konferansa kendisinin çağrılmamış olmasını 30 Eylül tarihli bir notasıyla müttefikler nezdinde şiddetle protesto ediyordu. Müttefiklere verilen Türk notası Londra ve Paris'te gereken önemle karşılandı. Notanın birer sureti Mudanya Konferansı'ndaki itilaf delegelerinin ellerine de geçti. Venizelos ise hala Paris ile Londra arasında Doğu Trakya'nın Yunanistan'da kalması için mekik dokuyordu. Ama Yunanistan'ın yıldızı artık sönmüştü. Mudanya Konferansı'nın üçüncü günü gene bazı ilerlemeler kaydedildi. Müttefikler, Doğu Trakya'ya geçirilecek jandarma sayısı ve mülkiye memurları işinde ısrardan vazgeçtiler. Yunanlarla harbin sona erdirilmesi de kabul edildi. Yalnız Karaağaç meselesi hala askıdaydı. Sonra da İsmet Paşa'ya Ankara bazı tamamlayıcı talimat vermişti. Ankara, Yunanlılardan başka müttefik kuvvetlerinin de Trakya'yı boşaltmalarını istiyordu. Hatta Gazi Mustafa Kemal 6 Ekim günü öğleden sonra ve istenilen noktalarda anlaşma olmazsa İsmet Paşa'nın Türk askeri hareketlerinin durdurulmasına müteallik söz ve yetkilerinin aynı gün saat 18'den itibaren kaldırılacağını bildiriyordu. 7 Ekim'de buhran başladı. Fransa ve İtalya delegeleri Türk görüşünü kabul ediyorlardı. İngiliz generali Harrington İstanbul'a dönmüştü. Lloyd George henüz iktidardaydı. Londra'dan ne talimat geleceği belli değildi. İsmet Paşa da Bursa'ya gitmişti. Ankara'da Büyük Millet Meclisi koridorlarında endişeli bir hava esiyordu. 6 Ekim'de müttefik generalleri İstanbul'da toplandılar. Aynı gün öğleden sonra Mudanya'da konferansa devam edilecekti. Gazi Mustafa Kemal İsmet Paşa'ya kesin talimatını vermişti. Ekim'in 6. günü için kararlaştırılan içtimaınızda Trakya'nın İzmir'de kararlaştırılan esaslar dahilinde Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetine iade edilmesini kabul etmedikleri takdirde tasavvur buyurulduğu gibi 6-7 Ekim'de derhal İstanbul üzerine harekete geçiniz. Çanakkale kıyılarında ise Türklerle İngilizler iç içeydi. İzmir'de Gazi Mustafa Kemal'le tanışan General Pelle dahil olmak üzere Fransızlar Gazi Mustafa Kemal'e telgrafla başvurarak hemen arabuluculuğa giriştiler. İtalyan delegesi ise Türk görüşünü kabul ediyordu. Nihayet durum yumuşadı. 6 Ekim akşam üzeri müttefik generalleri harp gemileriyle gene Mudanya'ya geldiler. İngiliz generali henüz hükümetinden talimat almadığını fakat telsiz ajansından sızan habere göre gelecek cevabın olumlu olacağını bildiriyor. Bu cevabı beklemek için toplantının geri bırakılmasını istiyordu. O akşam İsmet Paşa'nın genel karargahından bir tebliğ neşredilerek durum halk oyuna açıklandı. 8 Ekim günde toplantı olmadı. Ankara'da hava hala gergin ve sinirliydi. 8 Ekim'de vekiller heyeti İsmet Paşa'nın yeni bir raporu üzerine konuşmak üzere toplandı. İngiliz Hariciye Nazırı Lord Curzon de Paris'e koşmuştu. 9 Ekim'de Mudanya'daki Fransız ve İtalyan generalleri İsmet Paşa'yı ziyaret ederek eski beyanlarına uymayan bazı çekingen kayıtlar ileriye sürdüler. 9 Ekim akşamı yapılan toplantıda İngiliz murahhası bir ultimatum edasıyla konuştu. Öyle görünüyordu ki Paris'te İngiltere diğer müttefiklerini de kendi suyundan yürümek için kandırmıştı. İhtilaflı noktaları sulh konferansına bırakıyorlardı. Fakat son dakikadaki bazı kazançlar da katılınca Ankara'nın elde ettiği sonuçlar yeterliydi. Nitekim 11 Ekim 1922'de ve Ankara'dan aldığı yetkiye dayanarak İsmet Paşa, Mudanya Anlaşması'nı başkumandanlık ve dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi adına imzaladı. Diğer murahhaslar da imzalarını koydular. Gerçi ortada Yunan murahhası yoktu ama Yunanistan anlaşmaları bazı çekimsel kayıtlarla kabul ediyordu. Nitekim Yunan kabinesi 11 Ekim'de bu çekimsel kayıtlarla Mudanya kararlarını kabul etti. İstiklal Savaşı artık bitmişti. Dipnot, General Ali Fuat Cebesoy siyasi hatıralarında, parantez içinde cilt 2 sayfa 100-101, Mudanya konferansından bahsederken Lloyd George'un bu anlaşmayla ilgili olarak 16 Ekim 1922'de yani anlaşmanın imzalanmasından 5 gün sonra Manchester'de Reform Club'de verdiği seçim nutkundan bazı parçalar nakleder. Bu nutkun birkaç cümlesini almayı Türk Zaferi'nin İngiliz Yüksek İdaresi'nde uyandırdığı gelişmeleri belirtmek bakımından faydalı buluyoruz. Yunan yenilgisinden sonra durum çok tehlikeliydi. Türkler üzerimize yürüdüler, Fransızlar geri çekildiler, İtalyanlar da onlar gibi hareket ettiler. Farz edelim ki biz de Fransızlar gibi yapsaydık, o zaman Kuvayi Milliye Çanakkale'ye yerleşecek ve oradan atacakları son adım Boğazları geçmek olacaktı. Eğer Mudanya Konferansı'nda bu isteğe muvafakat etmeseydiler, onları acaba yerlerinden kim çıkarabilirdi? Zannederim hiç kimse. Bundan başka Boğaz içinde hiç de hoşa gitmeyecek bu manzara husule gelecekti. Türk milliyetçileri İstanbul'a gelecekti. Bundan meydana gelecek olayları düşünmek bile korkunçtur. Diğer meziyetlerinden sarfı nazar ediyorum. Ama Türk gibi birinci sınıf savaşçı insanlara karşı blöf yapmayı tecrübe etmek iyi değildir. Bu oyun ancak korkaklara tatbik edilebilir. Türkler işin ciddiyetini veya gevşekliğini derhal anlarlar. Lloyd George'un görüşleri doğruydu. Yalnız şu gerçek de vardı ki, o bu doğru görüşlere ulaşmak için biraz geç kalmıştı. Nitekim o bu nutku verdikten 3 gün sonra partisiyle beraber iktidardan devrildi. Ondan sonra Lord George'un Liberal Partisi, İngiltere'de bir siyasi kudret olmak vasfını kaybetti. Mudanya Anlaşması'nın imzalandığı Ankara'ya kısa bir telgrafla derhal bildirildi. Mudanya Mukavele-i Askeriyesi 11 Teşrin evvel parantez içinde Ekim 1338 parantez içinde 1922 de saat 6'da imza edilmiştir. Garp Cephesi Kumandanı İsmet. Dipnot 11 Ekim 1922'de Mudanya'da imzalanan anlaşma 14 maddeliktir. Bu maddeler şunlardır. 1. Türk ve Yunan kuvvetleri arasında muhasamat, mukavelenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren tatil edilecektir. 2. Mukavele yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Yunan orduları, Meriç'in Adalar Denizi'ne döküldüğü yerden, Trakya'nın Bulgaristan'la hududunun geçtiği noktaya kadar Meriç'in sol sahilindeki hatta çekilmeye davet olunacaktır. 3. Meriç'in sağ sahili, Karaağaç'ta dahil olduğu halde müttefik kıtaları tarafından işgal olunacaktır. 4. Demiryolunun Cesri Mustafa Paşa'dan Kuleliburgaz'a kadar olan kısmı müttefik kuvvetleri tarafından işgal edilecektir. Beş, bu mukavelenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Trakya'nın Yunan askerleri tarafından tahliyesine başlanacaktır. Tahliye takriben 15 günlük bir müddet zarfında tamamlanacaktır. 6. Jandarma da dahil olduğu halde Yunan mülkiye memurları süratle tahliye edilecektir. Trakya'nın teslim muamelesi Yunan askerlerin tahliyesinden sonra azami 30 gün zarfında icra edilecektir. 7. Büyük Millet Meclisi hükümeti memurlarının yanında Milli Jandarma Kuvvetleri bulunacaktır. Zabitler de dahil olmak üzere jandarma kuvveti 8 bin miktarında tespit edilmiştir. 8. Yunan askerinin çekilmesi ve mülki idarenin devri başlıca merkezlerde yerleşecek olan müttefik heyetleri idaresinde olacaktır. 9. Bu heyetlerden başka Şarkı Trakya'yı takriben 7 taburdan ibaret müttefik kıtaları işgal edecektir. 10. Müttefik heyetlerin ve kıtaların çekilmesi, askerlerin tahliyesi hitam bulduktan sonra 30 gün zarfında yapılacaktır. 11. Anadolu'da Türkiye Büyük Millet Meclisi orduları aşağıdaki hatlarda duracaklardır ve bu hatları sulh konferansının açılması ve devamı süresince geçmeyeceklerdir. Çanakkale mıntıkasında Kumburnu'ndan başlayarak Bozburnu'na kadar takriben 15 kilometrelik bir hat, İzmir Yarımadası, Darıca'dan başlayıp Gebze'den geçerek Şili'ye varacak olan hat. 12. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti sulh konferansı kararına kadar İstanbul Yarımadası'nda müttefiklerin işgal mıntıkasına ve Gelibolu Yarımadası'ndaki işgal mıntıkasına riayet etmeyi taahhüt eder. 13. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti sulh muahedesinin tasdikine kadar Şarkı Trakya'ya asker geçirmeyi ve burada bir ordu toplamamayı ve idame etmemeyi taahhüt eder. 14. Bu mukavele imzasından 3 gün sonra yani 14-15 Ekim 1922 gecesinden itibaren yürürlüğe girer. Ankara'da haber yıldırım hızıyla yayıldı. Harp sona ermişti. Meclis koridorlarında mebuslar birbirlerini tebrik ediyorlar, kucaklaşıyorlar, öpüşüyorlardı. Bu sonuç elbette ki Büyük Millet Meclisi'nin bir zaferiydi. Mustafa Kemal'e gelince, o daha imzaya haber veren telgrafı aldığı anda bu dava onun için bir mazi olmuş gibiydi. Nitekim Büyük Nutkun'da bu olaydan tek cümleli bir haber gibi bahseder. Şimdi onun önünde bambaşka davalar beliriyordu. O daha İzmir'deyken, milli mücadelemizin bu safhası kapanmıştı, şimdi ikinci safhasını açmamız lazım geliyor dememiş miydi? Artık o safha başlayabilirdi. Ama biz Mudanya'ya son bir göz atalım. Son oturumda müttefik generalleri bir ev sahibi olarak İsmet Paşa'ya gördükleri iyi kabul ve nezaket için ayrı ayrı teşekkür ettiler. İsmet Paşa her zamanki güler yüzlülüğüyle misafirlerine karşılık verdi, her birinin iyi niyetlerini övdü. Konferans binası önünde bir askeri bando bekliyordu. Önde General Harrington olduğu halde müttefik generalleriyle mahiyetleri, eski tacir Alexander Ganyanov'un ahşap yalısının mermer holünde göründüler. Limanda gemiler efendilerini bekliyordu. İsmet Paşa orada misafirlerine son defa veda ederken bir askeri selam birliği vaziyet aldı. Müttefik generaller bu kıtayı teftiş ederek geçerlerken askeri bando şeref değneğini kaldırdı, mızıka bir marşa girdi. İtilaf devletleri kumandanları bu marşın ahengine ayak uydurarak rıhtıma doğru yürüdüler. Fakat nedense bu marş biraz fazla oynaktı. Müttefik delegeleri ilerledikçe bandonun temposu da hızlanıyordu. İsmet Paşa, misafirlerinin bu ahenge ayak uydurmak gayretlerini o her zamanki çocuksu tebessümleriyle takibe çalışıyordu. Bando temposunu büsbütün hızlandırdı. Nameler gittikçe oynaklaştı. Bu marşın çalınışı bir tesadüf müydü, yoksa bando şefinin zeki bir azizliği miydi, bu hala belli olmamıştır. Ama Mudanya anlaşmasını imzalayanlar, Mudanya'yı bu oynak marşın temposu içinde terk ettiler. O zaman bir gazete öyle yazmıştı ki, bu marş şu ünlü kahkaha marşıydı.